Dolmuşlardaki kısa mesafe tarifesine indi bindi diyoruz. Ama önce inip sonra binmiyoruz. Sen şimdi bunu düşün ama ne yesem diye düşünme. Burger King'de yepyeni enfes eti, barbekü sosu, cheddar peyniri ve cazip fiyatıyla herkesin favlayacağı fav burgeri ye gitsin. Hadi afiyetle.
Merhabalar kıymetli dinleyenler, Bir Nevi Biyografi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde gündemde bir haber vardı. Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkarılacağı ile ilgili. Söz konusu haberde il olmaya aday ilçelerin isimleri de yer alıyor. Bu gündem vesilesiyle Türkiye'de yerleşim yerleriyle ilgili biraz araştırma yaptım. Altını çizdiğim bazı notları sizlerle de paylaşmak istiyorum. İl olma kriterlerine baktığımızda nüfus büyüklüğü, ilçenin il merkezine uzaklığı, sosyoekonomik koşullar gibi kriterler öne çıkıyor. Benzer şekilde belde veya kasaba diye tabir edilen yerleşim yerlerinin ilçe olmasında da başka etkenlerin yanında bu kriterler önemli. Yeri gelmişken yaklaşık 70 yıl önce yaşanan tersi bir duruma da değinmeden geçmeyelim. 1954 yılında Kırşehir ili ilçe yapılarak Nevşehir'e bağlanıyor. Tabi bunun az önce değindiğim sosyoekonomik koşullarla veya diğer kriterlerle hiçbir ilgisi yok. Sebep tamamen siyasi hırslar. Esas konunun bağlamından kopmamak adına bu olaya bölüm sonunda yer vereceğim. Şimdi bu bölümde Türkiye'de yerleşim yerlerinin belirlenmesinde etkili olan kriterlerin yanında üzerinde durmak istediğim bir konu daha var. 1924 yılında yürürlüğe giren köy kanunu. Tabi bu kanun dönemin ruhuna ve ihtiyaçlarına göre günümüze kadar pek çok değişikliğe uğruyor. Köy kanununun ilk halindeki bazı maddeler ilgi çekici. Biraz da bu maddelere değineceğim. Öncelikle 442 numaralı köy kanunu nüfusu 2000'den aşağı olan yerleşim yerlerini köy, nüfusu 2000 ile 20.000 arasında değişen yerleri kasaba, 20.000 ve üzeri nüfuslu olanları da şehir olarak tanımlıyor. 2011 yılı verilerine göre Türkiye'deki köy sayısı 34.396. 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile birlikte köy sayısı 18.000'lere kadar geriliyor. Köyler bildiğiniz üzere mahalli idari teşkilatının en küçük yerleşim yerleri. Bağlı oldukları yerler de bucak veya kasaba gibi isimlerle anılıyor. Bir de zaman zaman adını duyduğumuz bucak ile aynı anlama gelse de artık uygulamada olmayan bir yerleşim birimi daha var. Nahiye. Nahiyeler, Osmanlı idari sistemi içinde bir yönetim bölgesini, bazen de coğrafi bakımdan küçük veya büyük bir çevreyi, yöreyi ve hatta semti ifade ediyordu. Tanzimattan sonra ise daha çok kazadan yani ilçeden daha küçük olan idari birimler için kullanılmış. 16. yüzyılda nahiyeler, şimdikinin aksine daha geniş bir coğrafi alanı ifade ediyordu. Sonraları bucak gibi yerleşim birimleriyle aynı anlama gelmesi 16. 17. yüzyılda tımar sisteminin önemini kaybetmesi sonrasında oluyor. Basit tabirle kasabadan büyük, ilçeden küçük olan yerleşim yerlerini tanımlayan bucak veya nahiye 1949 yılında kabul edilen il idaresi kanununa göre coğrafi, ekonomik, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında münasebet bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen bir idare bölümü olarak tanımlanmış. 2011 yılı itibarıyla Türkiye'de 634 adet bucak teşkilatı vardı. Aynı kanuna göre en küçük mülki idare birimi olan bucaklar 2014 yılında resmi olarak kaldırılıyor. Artık Türkiye'nin en alt kademedeki mülki idare bölümü bucak değil, ilçelerdir. Bucakların fonksiyonuna son verilmeye başlanması esasında daha eski yıllara dayanıyor. 1970'li yıllarda boşalan bucak müdürlerinin yerlerine yeni tayinler yapılmamaya başlanmıştı. İdari yapısına baktığımızda ise il idaresi kanununa göre bucak idaresi bir müdür, meclis ve bucak komisyonundan oluşuyordu. Gündemdeki il olmaya aday ilçelerin arasında tahmin edeceğiniz üzere Tarsus, İnegöl ve Ereğli gibi nüfusu oldukça büyük ilçeler var. Bunların tamamına bakmak isteyenler webde basit bir aramayla ulaşabilirler. 1924 yılında yürürlüğe giren 442 sayılı köy kanununun bazı maddeleri diğer üstünde durmak istediğim konulardan. Efendim kanunun 88. maddesinde diyor ki ecnebi tebaası köylerde ikamet etmek için dahiliye vekaletinden resmi tezkere alacaklardır. Bu tezkerelerin verilip verilmemesi ve ikamet müddetlerinin azaltılıp çoğaltılması dahiliye vekaletine aittir. Yani ecnebilerin köyde ikameti için bugünkü tabirle İçişleri Bakanlığı'nın izni gerekiyormuş. Söz konusu köy kanunu nüfusu 150'den fazla olan köyler için geçerliymiş. Nüfusu 150'den az olan köyde oy hakkı bulunanların yarısından fazlası isterse şayet yakın olan köye bağlanabiliyorlar. Nüfusu 150'den az olan birkaç köy bir arada bulunuyorsa da yine seçme hakkı bulunanların yarısından fazlasının rızasıyla birleşerek tek bir köy halini alabiliyorlar. Bir de 91. maddeye göre köy kanununun bir tanesini köy odasında, diğer bir tanesini de cami veya mektepte bulundurmayan muhtar kaymakamın emriyle köy sandığına 5 lira ceza parası veriyormuş. Evet, yerleşim birimleriyle ilgili bu detaylara değindikten sonra şimdi gelelim Kırşehir'in ilçe yapılma öyküsüne. Mayıs 1954'te yapılan seçimin sonuçları muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi için bir felaketti. İktidardaki Adnan Menderes'in Demokrat Partisi tam 508 sandalyeyle olağanüstü bir zafer kazandı. CHP ise meclise topu topu 34 milletvekili getirebildi. Üçüncü parti olan Cumhuriyetçi Millet Partisi sadece bir ilde Kırşehir'de seçimi alarak 4 milletvekili çıkarabildi. Şunu belirteyim, o dönem seçimlerde liste usulü çoğunluk sistemi uygulandığı için bir ilde en çok oyu alan parti o ilin bütün milletvekillerine sahip oluyordu. Evet, bu görkemli zafere karşın Menderes mutlu değildi. Menderes oyların %58 küsürünü almalarına rağmen CHP'nin %35 oy toplamasından rahatsızdı. Çevresine "Demek ki bu memlekette demokratlaştıramadığımız %35'lik bir kitle var" demişti. Menderes muhalefeti susturmaya karar verdi. Seçimlerden sonra Bursa'dan milletvekili seçilen Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın mazbatasını aynı ilden seçilen milletvekilleri Çankaya'ya götürdüler. Gene belirtelim, o dönem cumhurbaşkanları da parti milletvekilleri arasından seçiliyordu. Bayar teşekkür konuşmasından sonra Kırşehir'i ilçe yapacağız dedi. İktidar ilk darbeyi kendilerine oy vermeyen ve Osman Bölükbaşı ile 3 arkadaşını meclise gönderen Kırşehir'e indirecekti. Milletvekili Doktor İbrahim Ökten "ama bu olmaz, herhalde latife ediyorsunuz" diye itiraz etti. Bayar "çok ciddi söylüyorum, göreceksiniz" dedi. Seçimden 28 gün sonra İçişleri Bakanı Namık Gedik, Anadolu Ajansı'na Nevşehir'in il yapılacağını, Kırşehir'in de ilçe yapılarak bu yeni kente bağlanacağını açıkladı. İşte Demokrat Parti'yi 27 Mayıs 1960'a götüren olayların başlangıcı olan Kırşehir olayı böyle patlak verdi. Gerekli yasa tasarısı hemen hazırlandı ve komisyona gönderildi. O günlerde ismi yeni yeni parlayan Kocaeli Milletvekili Turan Güneş söz alarak yasaya karşı sert bir konuşma yaptı. Oylamada birinci madde reddedildi. Durum Menderes'e haber verildi. O da 25 milletvekiliyle komisyona geldi ve tasarı kabul edildi. 31 Temmuz'da görüşülmeye başlanan yasa tasarısını savunan Adalet Bakanı Şevki Çiçekdağ, Kırşehir Cumhuriyetçi Millet Partisi Milletvekili Osman Alişiroğlu nankör diye bağırdı. Alişiroğlu nankör demekte haklıydı. Çünkü Adalet Bakanı Çiçekdağ da Kırşehirliydi. Daha sonra Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı kürsüye geldi. Yasayı eleştirmeye başladı. Başbakan Menderes konuşmayı dinlerken sürekli gülüyordu. Bölükbaşı dönüp Menderes'e şöyle dedi: "Ben konuşurken başbakan çok gülüyor. Temenni ederim ki bu hal Aydın'ın başına da gelmez." Menderes Aydın milletvekiliydi. Konuşmalardan sonra yapılan oylamada 39'a karşı 285 oyla Kırşehir'in ilçe olması kabul edildi. İşte Türk demokrasisinin kara bir sayfasını oluşturan bir ilin iktidar partisine oy vermediği için ilçe yapılmasının öyküsü bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.
Dolmuşlardaki kısa mesafe tarifesine indi bindi diyoruz ama önce inip sonra binmiyoruz. Sen şimdi bunu düşün ama ne yesem diye düşünme. Burger King'de yepyeni enfes eti, barbekü sosu, cheddar peyniri ve cazip fiyatıyla herkesin favlayacağı fav burgeri ye gitsin. Hadi afiyetle.